Ayrım 10. Ölüm ve Şeytan. Frank Schätzing. Sayfa 106. Yakup. Yakup doğruca gölgeye koştu. Takipçisinin bu ani dönüşü beklemediği ortadaydı. O kadar yakın ve şaşkındı ki ne durabilmiş ne de yana çekilebilmişti. İki keçi gibi kafa kafaya tostlaşacaklardı. Hangisinin ayağa kalkıp bu çıkmaz sokağı terk edebileceğini ancak Tanrı bilirdi. Ama iki omzu arasına bir ok yemesinden daha iyiydi. Nihayetinde rakibini yakından görmek de ona iyi gelmişti. İskeledeki kadar heybetli görünmese de yine de çok uzundu. Elindeki silah arbaleti andırıyordu ama daha küçüktü. Elbiseleri bir kuzgunun kanadı kadar karaydı. Yüzü ise karanlıkta belli belirsiz görülüyordu. Geniş elmacık kemikleri, kalın kaşları, geniş bir alnı ve bir metre uzunluğunda uçuşan saçları vardı. Yakup adamın yakışıklı mı yoksa itici mi olduğuna karar verememişti. Vahşi terbiye edilmemiş bir tarafı da vardı. Önünde duran mahluk Gerhard Morar, Tilman ve Maria'yı öldürmüştü. Eğer bu şey şeytanın ta kendisi ise Yakup'un son duasını yapmak için bile fırsat olmayacaktı. Ama eğer bir insansa, kim bilir hangi cadı onu şeytana yardım etsin diye tasarlayıp ortaya çıkarmıştı, şimdi gafil avlanmıştı. Şeytanın bile faka bastığı olurdu. Belki de bir hayvandır diye düşündü Yakup sırıtarak. O zaman tilkinin karşısında hiç şansı yoktu. Kendini çarpışmaya hazırladı, olmadı. Takipçisi kollarını açtı ve yerden yükseldi. Yakup kara pelerininin gözleri önünde yükselişini izledi. Gittikçe daha yukarıya ve bu dev sıçrayışta onun üzerinden geçerken yüzüne sürtülen elbisenin tahriş edici sertliğini hissetti. Hiç kimse bu kadar yükseğe sıçrayamazdı. Ne olursa olsun. Nefes nefese çıkmaz sokaktan dışarı kaçtı ve köşeyi dönüp Ren'e doğru koşmaya başladı. Diğerinin arkasından tekrar sıçradığını duydu. Arkasına baktı, onu hemen dibinde görmeyi bekliyordu. Ama herhalde zannettiğinden daha fazla açmıştı arayı. Numarası işe yaramıştı. Son sürat koşarak katedrale gittiğini bildiği dar bir yola saptı. Her yer duvar ve ağaçtan ibaretti. Soldaki San Maksim'in manastırı derin uykudaydı. Keşişler güne öğlen birde başlarlardı. Saat bire kadar hala nefes alıyor olursa dünyadan feragat edip manastıra yerleşerek kalan günlerini ibadetle geçireceğine yemin etti. Dallar kollarına ve bacaklarına çarpıyor, yüzünü çiziyorlardı, umursamadı. Kilise karşına belirdi, küçük ve şekilsiz. Adamın biri sokağa bir şey atıp tekrar içeri girmek için arkasını döndü. Tilki kalan son nefesiyle bağırdı. ''Peder!'' Yakup adamın önünde durdu ve koluna yapıştı. Şaşıran keşiş ondan kurtulmaya çalıştı. Kel ve şişmandı ve hırıltıyla soluyordu. ''Beni içeri alın!'' diye yalvardı. Keşişin haris gözleri ona şüpheyle baktı. ''Çok geç!'' diyerek tersledi. ''Çok mu geç?'' ''Ayin biteli çok oldu.'' ''Yalvarırım beni içeri alın, sadece kısa bir süre lütfen.'' ''Ama söyledim sana bu imkansız evladım, sabaha tekrar...'' ''Saygıdeğer efendim.'' Yakup adamın ellerini kavrayıp sıktı. ''Günah çıkaracağım. Şimdi, derhal. Beni reddedemeyeceğinizi biliyorsunuz. Günah çıkarmanın günün her saatinde yapılması Tanrı'nın isteği ve kanunudur.'' Gerçekten de Tanrı'nın isteği ve kanunu muydu? Belki değildi. Din meselelerinden pek anlamazdı. Ama denemekten başka çaresi de yoktu. Keşiş hayretle kaşlarını kaldırdı. Kararsız kalmıştı. ''Aslında...'' Yolun solundan gelen ayak sesleri duyuldu. Sakin, seri ve düzenli. ''Lütfen peder.'' ''Tamam, peki. Diğer türlü başımdan gitmeyeceksin.'' Yakup'u şapelin içine itti ve kapıyı kapattı. Yakup'un kafası karmakarışıktı. Adam yine izini nasıl bulabilmişti? Nasıl olup da onun kaçtığı yolu bilebiliyordu? Tıpkı kokuyu takip eden bir hayvan gibi. Birden aklına bir fikir geldi. ''Kutsal su peder, kutsal su nerede?'' Şişman keşiş ellerini başının üzerinde kavuşturdu. ''Kutsal su istiyor, kutsal su neredeymiş? Kilisede ve kutsal suyun nerede olduğunu soruyor. Ey büyük yaradan, sen en son ne zaman kiliseye gittin? İşte orada.'' Kısa ve kalın parmağı bir sütunun üzerindeki basit taş kaseyi işaret etti. İşte kutsal su ama sakın aklına... Hey, ne yapıyorsun? Beynine şeytan mı tükürdü? O yıkanacağın bir kap değil. Pancar gibi kıpkırmızı kesilen keşiş kaseyi tuttuğu gibi tilkinin elinden çekip aldı. Aklını mı oynattın sen diye bağırdı. Hemen dışarı. Dur. Yakup kapının yanındaki küçük pencereye koştu. Ben... Şşt! Şeytan dışarıda bekliyor. Keşişin nutku tutulmuştu, gözleri kocaman açıldı. Yağlı göz kapaklarının izin verdiği ölçüde ve istavroz çıkardı. Yakup dışarı baktı, gölgeyi görünce şaşırdı, kiliseye kadar gelmişti. Orada kımıldamadan durmuş, başını bir o yana bir bu yana çeviriyordu. Yakup nefes almaya bile cesaret edemedi. Gölge birkaç adım daha attı, sonra tekrar durdu ve kiliseye bakmaya başladı. Soluk gözlerini Yakup'a dikmiş gibiydi. Başını önce bir yana sonra diğerine sonra da tekrar öne çevirdi, gökyüzüne baktı. Ayın ışığında silüeti arka plandaki ağaç ve duvarın karalığından ayrılıyor, saçları da gümüş rengine bürünüyordu. Kafası karışmış diye geçirdi içinden Yakup sevinçle. Nereye kaybolduğumu çözemedi. Aklı ona yakınlarda bir yerde olduğumu söylüyor ama sezgileri tam tersinde ısrar ediyor. Sezgilerine kulak verecek her yırtıcı hayvan gibi. Bekledi, gergindi. Ta ki adam tekrar tereddüt ederek de olsa yoluna gidene kadar. Kısa süre içerisinde karanlığa karışıp kayboldu. Gölge izini kaybetmişti. Günah çıkaracaktın evladım diye fısıldadı keşiş. Kaşlarının üzerinde ter damlaları birikmişti, titriyordu. Sabırlı olun lütfen, az kaldı. Kasvetli kilisenin içerisinde zaman acı verici derecede yavaş akıyordu. Keşiş şeytandan o kadar korkmuştu ki yerinden bile kımıldayamıyordu. Yakup nihayet takipçisini atlattığına ikna olduğunda soğuk duvara dayanmış halde yere yığıldı. Gözlerini kapattı ve Azize Ursula'ya şükretti. Tüm Azizeler içerisinde en çok onu severdi. Kurtuluşunun onun marifeti olduğuna karar vermiş ve sadece birkaç dakika önce San Maksim'in keşişi olmaya yemin ettiğini çoktan unutmuştu. ''Şeytanla ilgili bir şeyler söylüyordun sanki'' dedi keşiş sesi titreyerek. Yakup önce şaşırdı. ''Şeytan mı? Ha, unut gitsin.'' ''Ya günah çıkarma?'' ''Ah evet, günah çıkaracaktım. Aslında düşündüm de işte acelesi yoktu.'' Ama şimdi hatırladım, daha bu sabah günah çıkarmıştım. Yoksa dün sabah mıydı? Söyleyin bana peder, sıradan dürüst bir adam bir günde günah çıkarmasına neden olacak kadar günah işleyebilir mi? Keşiş sanki dediklerini anlamamış gibi ona baktı. Sonra da toparlandı ve keyifsizce gülümsedi. Ayın cazibesinden eser olmayan ay şeklinde bir yüzü vardı. Sevgili evladım... Yakup birden ayağa kalktı. Sevgili evladından sonrasının hoş olmayacağını tahmin etmişti. Senin yaşlarındayken senin ebatlarında üç gencin kafasına öyle bir geçirmiştim ki kaburgalarının arasından bakmaya başladılar. Tıpkı kafesteki horozlar gibi. Tabii ki artık yaşlı ve dindar birisiyim. Aniden Yakup'u ensesinden yakaladı ve kapıya doğru sürükledi. Ama hala seni kiliseden atabilecek kadar gücümün kaldığını zannediyorum. Yakup durumu değerlendirdi. Evet dedi, yapabileceğinizden eminim. Cevap beklemeden büyük meşe kapıyı açtı, dışarı bir göz attıktan sonra başını omuzlarının arasına gömmüş halde dışarı çıktı. Tek umudu gölgenin hala onu bekliyor olmamasıydı. Bu sefer onu takip eden yoktu. Başını sallayan keşiş kiliseden çıktı ve ellerini beline koydu. Bu tanrı tanımaz serseri kapıdan girmeye bir kez daha tenezzül ederse işte o zaman gününü görecekti. Sonra öfkesi uçup gitti. Temiz havayı ciğerlerine çekti ve Ave Maria'yı mırıldanmaya başladı. Ne güzel, ne huzurlu bir geceydi. Eylül. Yakup gözlerini açtığında ağzı kupkuruydu. En fazla 3 saat uyumuştu ve bunun da en az 2 saati kabuslar içinde geçmişti. Ama hala hayattaydı. Doğrulmaya kalktığında vücudu itiraz etti ve tüm kaslarının sanki kırbaçlanmış ya da işkence görmüş gibi sızladığını fark etti. Daha sonra üzerine yatmış olduğu halatları fark etti. Küçük bir teknenin üzerinde bir yılan gibi kıvrılmıştı. Vücudu da onların şeklini almış olmalıydı. Acı içinde kıvranarak güç bela ayağa kalktı. Yeleğinin kısa kollarını yukarı sıvadığında sağ omzunun sıyrık ve çürük içerisinde olduğunu gördü. St. Peter'in yakınında takipçisini atlatmaya çalışırken kemer altının taş duvarına bindirmişti. Parmağıyla yokladı ve inledi. Göründüğünden bile beter durumdaydı. Küpeşleden başını kaldırıp rıhtımdaki koşuşturmayı dikkatle izledi. Birkaç geniş gövdeli yük gemisi oraya demir atmıştı. Geceleyin de gelmiş olmalıydılar. Hamallar kasaları öküz arabalarına taşıyorlardı. Liman reisi elinde kalem ve parşömenle dolaşarak gelip gideni kontrol ediyordu. Güneşin yüksekliğine bakılırsa henüz saat 6 olmamıştı ama ortalık arı kovanı gibiydi. Rıhtımda mesai gün doğmadan önce başlardı. Uyuşmuş kaslarıyla küpeşteden yukarı çıktı ve iskeleye indi. Kimsenin kendisini görmemesini umuyordu. Kuru havuzdaki küçük bir tekneydi bu. Güvertesinde de yük yoktu. Ama kahyalar gemilerin içinde dilenci ve serserileri görmekten haz etmezlerdi. Eğer yakalanırsa muhakkak bir şeyler çalmakla suçlanacaktı ki çoğunlukla da bu suçlamalarında haklı olurlardı. Ama Jakob için bu sefer durum tamamen farklıydı ve ölüm kalım meselesiydi. Sıradan biri gibi rıhtımda dolaşmaya başladı. Ren kapısında izdiham vardı. Orası şehre mal gelen birkaç noktadan biriydi. Ayrıca tahıl için kullanılan kantar binası da orada bulunuyordu. Arabalardan oluşan uzun bir kuyruğun bulunması hiç de şaşırtıcı değildi. Biraz daha uzaktaki Filsgraben kapısında bir grup güvenlik amiri ve parlak renkli cübbeleriyle mübaşirler birkaç hırpani görünümlü adamı kontrol ediyorlardı. Giriştiği başarısız hırsızlık girişimini hatırlayarak ortalıkta görünmemenin yararı olacağına karar verdi. Şehre başka taraftan gitmek yolu uzatacaktı ama daha güvenli olacağına şüphe yoktu. Şehir suru boyunca sallana sallana yürürken bir yandan da işçiler, dedikodu yapan gemiciler, kahyalar ve aceleyle geçip giden vergi tahsildarlarından da gözünü ayırmıyordu. Gerektiği anda kaçmaya hazırdı ama ortalıkta hali hazırda bir tehlike görünmüyordu. Eğer şansı yaver gitmişse dün geceki takipçisi izini ve üzerine kutsal su döktükten sonra da kokusunu kaybetmişti. Buradan da anlıyordu ki peşindekinin sadece bir bölümü insandı. Kalanı ise bir iblis ve belki de şeytanın ta kendisiydi. Jakob irkildi. Peki şeytandan nasıl kaçacaktı? Baş zebani onu nerede olsa bulurdu. Diğer taraftan gölge onun izini kaybetmişti. Sadece bir insandı belki de. Birden Maria geldi aklına. Ölmüştü. Neye benzediğini hatırlamakta güçlük çekiyordu. Görüntüsünü bilinçaltına gömmüştü. Dün gece olanlar sanki başkasının başına gelmiş olan korkunç olayların hatırası gibiydi. Jakob buna kanmayacak kadar zeki bir adamdı. Bu meselenin henüz sona ermediğini hissediyordu. Her şey daha yeni başlıyordu ve en kötüsü için hazırlıklı olmalıydı. Sürekli üzerine kutsal su dökerek gezemezdi. Evet, Köln büyüktü ama onu bulmaya kararlı birisi elinde sonunda bunu başarırdı. Hele onu arayanın gölge olduğu düşünülürse bundan hiç şüphesi yoktu. Av olan kendisiydi, Tilman değil. Belki de yapılacak en mantıklı şey Köln'den ayrılmaktı. Tüm hayatı boyunca kaçmıştı zaten. Şimdi farklı davranmanın ne alemi vardı? Ayrıca kaç kez daha kaçması gerekecekti ki? Fakat Jakob kaçmaktan bıkmıştı, bir daha olmaz. Sıradaki pala kapısıydı. Jakob acele etmeden yarı ahşap kapıdan, ellerinde konşimentolarıyla bekleyen vergi tahsildarlarının yanından kalabalığa karışarak geçti. Pazar yerine az kala Overstolz ailesinin görkemli taş malikanesinin bulunduğu Ren sokağına döndü. Midesinden gelen ürkütücü seslere rağmen pazar yerinden uzak durmaya kararlıydı. Kızıl saçlarının her yerde, özellikle de et tezgahlarında hemen hatırlanacağından emindi. Saçı? Gölgede saçını görmüş müydü? Ağaçtan düştüğü zaman şapkası çıkmıştı ve henüz daha hava kararmamış olduğundan saçının rengi görünebilirdi. Bu durumda onu bulmakta bir sıkıntı yaşamayacaktı. Bu canlı renkler suikastçıya açık davetiye gibiydi. Şapkasını da kaybetmişti zaten. Tilman'da kalmıştı. Tilman'dan geriye bir o kalmıştı zaten. Sanki sürüngenler bağırsağında güreş ediyordu. Overstolz sahnesinin gölgesinde süzüldü, yeleğini çıkardı ve başına sarmaya çalıştı. Sağ omzuna ağrı girdi, sağ kolunu güçlükle kullanabiliyordu. Yeleği kayıp gözlerinin önüne düştü. Küfrederek çıkardı ve tekrar denedi. Yelek kayıp yere düştü. ''Ne yapıyorsun burada?'' dedi sert bir ses arkasından. Bir an için heyecandan kalbinin duracağını sandı. Yavaşça arkasını döndü ve rahat bir nefes aldı. Karşısındaki kendisine arbaletini doğrultmuş uzun saçlı dev değildi. Adam pileli burgun diye cübbesinin üzerine yakalarında siyah bir kürk olan kahverengi bir palto giyiyordu ve kulaklıklı bir şapkası vardı. Sakalında gri teller ve gözlerinde soğuk bir ifade bulunuyordu. ''Özür dilerim'' diye mırıldandı Jakob.
''Burası senin gibilere göre bir yer değil, tamam mı? Köpekleri üzerine saldırtma.''
''Tabii tabii, haklısınız, bağışlayın.'' Jakob yeleğini aldı ve adamı geçip gitti.
''Hey!''
Olduğu yerde kaldı. Boğazında öyle bir düğüm oluşmuştu ki hiçbir yutkunma ona çare olamazdı. Adam yanına geldi. Jakob adamın elinin belindeki altın kaplı kınındaki ince kılıcın kabzasına uzandığını gördü.
Ben sadece bir nefes almak için durmuştum dedi Jakob ona.
Diğeri kaşlarını çattı.
Sen bir dilencisin dedi. Neden dilenmek için bir kilisenin avlusuna gitmiyorsun?
Dilenmek istemedim dedikten sonra düşündü. Neden olmasın? Sadece açım, hepsi bu.
Jakob en iç parçalayan ifadesine bürünüp bir gram bile yağ olmayan karnını işaret etti. Dizlerim güneşin altındaki bal mumu gibi. Aynı güneş beynimi de kavuruyor. Bu akşamı görebilir miyim bilmiyorum. Ah zavallı çocuklarım, zavallı eşim. Bağışlayın beni efendim. Yolunuza çıktığım için affedin beni. Kötü bir niyetim yoktu. Bağışlayın beni. Tek dileğim Rabbimin inayeti ve karnımı doyuracak bir şeydir.
İyi bir oyunculuk sergilemiş ve de etkili olmuştu. Adam onu tepeden tırnağa süzdü, sonra da sırıttı.
''Adın nedir?''
''Jakob efendim, tilki derler bana.''
Adam elini cebine atıp Jakob'un eline bir sikke tutuşturdu.
''Benim için dua et tilki.''
Jakob neşeyle başını salladı. ''Edeceğim efendim, söz veriyorum.'' Sonra parmaklarını paranın üzerine kapattı ve yola düştü.
''Ve çalmak yerine kendine yiyecek bir şeyler satın al tilki.'' diye bağırdı adam arkasından.
Jakob arkasını döndü ve adamın büyük eve girişini izledi. Bir soylu. Aman ya Rabbi. Bu adam Köln ve civarındaki en önemli aile olan Overstolz'lardan biri olmalıydı. İşte buna tarih denirdi. Paraya baktı, bir gulden. Bu gecenin iblislerini bir süreliğine uzak tutmaya yeterdi. Ama onları unutmasına yetmezdi. Soğuk metali sıkıca tutarak Filzengraben'a girip yoluna devam etti. Bir yandan da sol eliyle saçlarını örtebilmek için yeleğini kafasına sarmaya çalışıyordu. Bunu ancak sokağın sonuna vardığında becerebildi. Neye benzediğine bakmaya cesaret edemedi. Rihmodis'in ne diyeceğini düşünemiyordu bile. Omzuna bir kez daha ağrı saplandı. Şu anda ona yardım edebilecek tek kişi o kadındı. Dere boyunca ileri baktı. Dünkünden daha kalabalıktı. Buraya gelişinin Rihmodis'in de başını belaya sokmamasını yürekten diliyordu. Hala hayattaydı ama görmemesi gereken bir şeyi gördüğü için iki kişi canından olmuştu. En azından böyle tahmin ediyordu. Şu ana kadar oturup uzun uzadıya bu konuyu düşünmeye vakti olmamıştı. Yanına yaklaşınca dere kenarına göz gezdirdi. Rihmodis'ten eser yoktu. Uzaklaşması gerekiyordu. Ya çek git ya da git kızın kapısını çal diye düşündü. Ama onun botlarını ve yeleğini giydiği için babasından azar işitebilirdi. Hatta onları geri alıp onu da hırsızlıkla suçlayabilirdi. Jakob neyin varsa al senin olsun dediğini duyar gibiydi. Ama şapkası ve ceketi için Plak sokağına gitmesi gerekecekti.
boynuna ok saplanmış adamı görmek için ona bir güçlük çıkarmazdı. Bir arbalet oku ha, onu öldüren de sensin öyle değil mi? Yakup buz gibi ter dökmeye başladığını hissetti. Akarsuyun yanındaki çimlerin üzerine oturdu ve ellerini suya soktu. Bu durumdan nasıl sıyrılacaktı? Bu kadarı da fazlaydı. Sırt üstü yatıp kollarını açtı ve gökyüzüne baktı. Amirler, mübaşirler ve bekçiler muhtemelen hepsi onun peşindeydi. Gerhard'ın katili ve o garip kasap da öyle. Aman ne harika! Gözlerini kapattı, keşke biraz uyuyabilseydi. Uyan, bana flüt çalmayı öğretmeyecek miydin? Rihmodis! Yüzü baş aşağıydı, saçları sanki ona erişmek istermiş gibi aşağı sarkmıştı. Yakup hızla doğruldu, ancak omzuna tekrar ağrı saplandı, öncekinden de beter. Kadın onun karşısına gelmek için döndü ve gülümsedi. Elinde kapaklı bir sepet taşıyordu. ''Seni bu kadar yakın zamanda görmeyi ummuyordum.'' ''Sana söylemiştim, burnunu çok beğendim.'' Yakup ayağa kalkmaya çalıştı. Kadın yaralı omzunu fark etti ve kaşlarını çattı. ''Ah canım, nerede becerdin bunu?'' Kapı çok dardı. Ayağa kalktı, yeleğini düzeltti ve suçluluk dolu ifadeyle üzerindeki tozları silkeledi. Kadının gözleri omzundan yeleğine kaydı ve onu tepeden tırnağa inceledikten sonra tekrar omzuna döndü. Elini uzatıp sıktı. ''Ah! Haydi daha neler! Küçük domuz yavruları gibi bağırma!'' Rihmodis, kadını omuzlarından tuttu ama daha sonra ellerini çekti. ''Çok şey istediğimi biliyorum ama...'' Etrafına bakındı. Herkes yine onlara bakmaya başlamıştı. ''Yine ne yaptın?'' kadın iç çekti. ''Dayının hekim olduğunu söylemiştin.'' ''O kadarla kalsa iyi. Santa Maria Magdalena'nın da başpapazıdır ve önemli kişileri tanır. Neden?'' ''Ona ihtiyacım var. Omuzum hiç iyi durumda değil. Beni yakalamaya çalışıyorlar çünkü her şeyi gördüm. Hepsi o aptal ağacın yüzünden.'' ''Elbiseler için kusuruma bakma, ben sadece Tilman'a yardım etmek istemiştim ve...'' Rihmodis başını iki yana salladı ve elini kaldırdı. ''Dur, kim seni yakalamaya çalışıyor? Ne gördün, Tilman kim? Dediklerinden hiçbir şey anlamadım.'' ''Ben de'' diye itiraf etti Yakup. ''O zaman benle gelsen iyi olacak.'' Onu kolundan tutup eve doğru götürdü. ''Yine kumaşın altında boğulup gitmeni ya da gelecek bir adama bir düzine sevgilimle ilgili yalanlar uydurmak istemem.'' Kapıyı açtı ve içeriği işaret etti. ''İçeri gir.'' ''Baban sorun çıkarmaz mı?'' diye sordu Yakup alçak sesle. ''Her şeyi bu kadar düşünme, otur şuraya.'' Şöminenin yanındaki kanepeyi işaret etti. Şöminenin ateşi çatırdayarak yanıyordu. O da basit ama konforlu şekilde döşenmişti. Yakup başını iki yana salladı. ''Hayır, ben zengin bir adam olmayabilirim ama saygıdeğer hanımefendilerin tüm komşularının bakışları altında evlerine yabancı bir erkek almamaları gerektiğini de biliyorum. Gitsem iyi olur.'' ''Söz konusu bile değil. Ben ciddiyim.'' ''Ben de öyle.'' dedi vurgulayarak. ''Buraya gelip bana bir flüt verip karşılığında bir yelek, babamın ceketi ve şapkasını alıp, ki onlara ne olduğunu da duymak için sabırsızlanıyorum, çekip gidebileceğini mi zannettin?'' ''Seni uyarıyorum.'' Ona sertçe baktı ama bu ifadeyi koruyamayıp kahkahayı patlattı. ''Burnumla ilgili de tek kelime etme.'' Yakup teslim olduğunu gösterir şekilde ellerini kaldırdı ve kanepeye yığıldı. Kadın parmağını ona doğru salladı. ''Sakın kımıldama, hemen geliyorum.'' 10. Ayrımın Sonu Sayfa 119.